Ayrım 17, sayfa 167. Hani başını söktürsem, arkası da gelsin diye düşünülmüş. Allah vere de bir şeyler okur da belki okula gelmekten vazgeçer diye mi düşündüler? Yoksa bu okusun, nasılsa hepsi öğrenir. Müfettiş falan gelince rezil olmayız inancından mıdır bilmiyorum. Verilen kolay paragrafı okudum. Gerçi verilen paragrafı o kadar rahat ve hızlı okumuş olmalıyım ki kanlarına dokundu Zahir. Bir de şunu oku deyip ortalardan bir yer açtılar. Onu da şakıdık haliyle. Koca bir pazarımızı zehir etmişiz. Sayfaya bakıp gabarak gubarak diyecek halimiz yok. Müdür yardımcımız artık zevkten mi kederden mi bilinmez sonlardan iyice kazık, uzunca cümlelerden oluşan bir sayfa açtı. Hiç unutmuyorum. Hani teklesek de kurdele öylesine bir tarafımıza iliştirilsin diye. O güne kadar vukuatlar çok canlarına tak etmiş. Ama ben artık işi kapmışım ki o kadar olur. Tek bir harfin gönlünü kırmadan tüm satırları sıradan geçirince hoşlarına gitti. Kutu açıldı. Takılacak meret kare şeklinde, kırmızı, kalınca bir karton, 5'e 5 santim naylonla kaplı. Üzerinde okuma yazma ile ilgili bir şeyler yazıyor. Kartonun hemen üst köşesine yapıştırılmış kırmızı, fiyonklu bir kurdele ve önlüğe tutturmak için sarı, parlak bir çengelli iğne. Hazır ol da yanlarında dikildim. Başım dik, göğsüm dışarıda, gözlerim karşıda, aklım çakıda duruyorum. Neyse işlem yapıldı. 5. olarak kırmızı kurdele bana takılmış oldu. Kurdeleyi göğsüme takarlarken akıllarına yazılı kağıdıma ağız dolusu yazdıkları pek zayıflar gelmiş miydi bilmiyorum. Günün birinde okumayı sökerse diye insan eh işte ya da şöyle böyle ya da ne bileyim zayıf falan yazar. Akıllarına pişmanlıkla ilgili bir şey geldiyse de bana bir şey söylemediler. Kurdele takılınca yapılan son işlem bütün sınıfın kurdele sahibini alkışlamasıydı. Bir alkış koptu ki o kadar olur. Dışarıdan gören başka okula naklim çıkmış veda konuşması yaptım sanır. Artık rütbeli bir öğrenciydim. Yerime oturduğumda göz ucuyla göğsüme taktıkları kurdele ve küçük kartona baktım. Vay be dedim. Demek başımıza bu da gelecekmiş. Aslında amcam görse bana yeterdi. Üstüne bir de bütün sınıf alkışladı. Aslında hoş bir şey. Koca bir sınıf yaptığınız şeyden dolayı size alkışlıyor. Gerçi daha önce birkaç kez tahtaya tek başıma ya da birkaç arkadaşla çıkmışlığımız vardı. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu. Sınavlarında bölgesel dereceler ve Bilim Teknik Dergisi'ne yolladığımız makalelerden değil tabii. Bir daha şunu yapmayacağım diye başlayan konuşmalar için. Gitti Vural'ın kafası, geldi disiplin odası. Bir keresinde teneffüste geniş bahçede koşturup duruyorum. Birden diğer sınıftan Cüneyt'in bana küçük bir taş attığını, ardından da halimi hatırımı sorduğunu yazarak başlayayım. Cüneyt bizim müdür yardımcımız Ayla Hanım'ın oğlu. Kardeşi var, Nüket. Cüneyt'le yıldızlarımız hem gökyüzünde hem de yeryüzünde değişik yerlerden doğduğundan birbirimizi pek sevmezdik. Bacısı hem sakin hem de güzel bir kızdı. Benimkinden bir yaş daha büyüktü. Onunla konuşur, Cüneyt'le de o günkü şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapardık. Bu olay kırmızı kurdele aldığım günlerden öncesindedir. Neyse, ben de ona bir taş salladım. Haliyle benim attığım daha büyük. O bana, ben ona derken bana taş atanlar 3 kişi falan oldu. Baktım olacağı yok, aralarına doğru avuç büyüklüğünde bir mermer parçasını ya Allah deyip savurdum. Ardından da sınıfa doğru tüyme derdindeyim. Veretler karşı şubeden çünkü. Ama mermer, bana taş atanların kafaları daha sert, ben neme lazım yumuşak başlı birini bulayım diye gide gide suçu günahı olmayan Vural'ın kafasına vurdu. Dediğim gibi çocuk zaten yumuşak başlı, melek gibi bir çocuk. Atılan taş Cüneyt'in kafa ölçülerine göre hızlandırılmış, haliyle Vural'a ağır geldi. Olayın bir tesellisi varsa Vural da B şubesinden, ama hafifletici sebep değil tabii. Haklı olarak Vural da o güne kadar çıkmayan ne kadar sesli sedası varsa Joker hakkını kullanarak bağırmaya, ağlamaya başladı. Çocuk kafasından sızan kanı gördü ki tutana aşk olsun. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Zaten sabıkalıyız, bir de yediğimiz halta bak. Hala ilkokulda var mıdır bilmiyorum. Bizim zamanımızda değişik kollar olurdu. Bunlardan biri disiplin kolu. Her sınıfın kendi seçtiği iki tane öğrencisi olduğu gibi büyük sınıflardan birkaç tanesi teneffüste, bahçe ve koridorlardaki düzensizliklerle de ilgilenirlerdi. Bu olay da öyle vakayı adiyeden değil, tam onlar için sanki özenle hazırlanmış. Ortada tahrikten tutun da müteharrike, suçludan mağdura, hatta kan ve gözyaşına kadar her şey var. Çocuklar derhal iki koluma girip beni müdürün odasına doğru götürmeye başladılar. Sağlık kolu öğrencileri aynı ilgiyi Vural'a gösterdiler mi hatırlamıyorum. Tek hatırladığım işi başlatan Cüneyt ve tayfasının ortadan toz oldukları. Neyse odaya vardık. Necla Hanım, Ayla Hanım zaten oradalar. Kötü haber tez yayılır. Bizim öğretmenimiz de arkamızdan geldi. Ardından da Vural'ın öğretmeni kareyi kurdular. Sınıftaki durumumu bildiğimden odadaki durum 4-0 aleyhimize belli. Müdürün odasındayken bile büyük sınıftaki çocukların kollarımdan tuttuğunu bugün bile hatırlarım. Okulda ufak tefek kaşarılıklar elbette oluyordu. Böyle adli olaylarsa ne sıklıkta olurdu ben de tam hatırlamıyorum. Az sonra Vural kafasında koca bir sargı ve birkaç yerden bantlanmış bir pamuk tamponla getirildi. Üç kişinin kafasına yetecek malzemeyi Vural'ımın başına harcamışlardı. Arabın yağı çok bulması gibiydi manzara. Görüntü tek başına dört kadını tahrik edecek kadar vahimken Vural'ın hem ah oh diye sesler çıkarmasını hem de ağlamasını hesaba katın. Necda Hanım'ın ay gitmiş çocuk deyip vah vah demesi ortamı iyice gerdi. Kadın haklı. Vural'ın babası okulun kapısına dayanıp eti sizin, kemiği benim dediysem kafa derisiyle ne işiniz var dese söyleyecekleri hiçbir şey yok. Ardından bana doğru höykürmeye başladılar. Ben ne de olsa daha birinci sınıfım, ağlamaya başladım. Yalnız kanıma dokunan bir şey var. Vural, bunlar birbirlerine taş atıyorlardı demek yerine yalnızca ağlıyor. Hani bunlar falan dese belki savunmayı oturtacağız. Baktım olacak gibi değil, kulağıma asılan el canımı ne kadar yakmış olmalı ki ağzım madem açık bari laf yapsın diye durumu bağıra çağıra anlatmaya başladım. Sonunda da eğer dedim Cüneyt bana bunu yine yapsın ben de aynısını ona yaparım. Burada geçen isim müdür yardımcımızı da yakından ilgilendiriyor. Bir de benim öğretmenim olan Nilsin Hanım'ın eşi de babamı iyi tanır. Yok arada sevgi ve tanışıklıktan çok tanınan adamın ne derecede tekin olduğu önemlidir bu durumlarda. Biraz fazla üstüme gelindiğinden, biraz da olay deşildiğinde altından neler çıkabileceği az çok ortaya çıktığından tavırlar biraz sakinleşmeye başladı. İşin babama kadar uzamasının kimseye bir yararı olmayacağını anaokulundan ben zaten biliyorum. Bu okuldakilerin de bunu sınamaya niyetlerinin olmamasıyla bir daha yapma, bak çok ayıp, kardeşten özür dile gibi nutuklarla olay kapandı. Cüneyt'in adının olayda geçmesinin bana yararı olup olmadığını Ayla Hanım'a sormak lazım. Bu olay benim okul hayatımdaki disiplin nedeniyle müdür odasını ilk ziyaretimdir. Bundan sonra benzer herhangi bir olay başıma gelmedi. Arbede sırasında olan Vural'ı olmuştu ve çocukcağız sapasağlam geldiği okulundan Hinduracalar gibi evine gidiyordu. Bizzat ben vurduya gitmişti Vural. Kuyuda kurbağalar, sesleri kulak tırmalar. Dedemin su kuyusuyla ilgili vukuatın babam tarafından örtbas edilmeye çalışılması ile ilgili bahsettiklerimin de arkasındayım. Söz ağızdan çıktı bir kere, anlatacağız artık. Efendim, bu dedem diğeri, babamın babası. Şimdi sevmesin, beni gerçekten çok severdi. Rahmetlinin o zamanlardaki geçim kaynağı değirmencilik. İki tane su değirmeni vardı. Harran tarafından develerine buğdayı yükleyen Araplar, dedemin değirmeninin bahçesine buğday çuvallarını getirirler, sonrasında da biraz para karşılığında, emanetlerinin karşılığında un çuvalı olarak geri alırlardı. Urfa'nın o sıcağında yanıp tutuşmamak için bembeyaz uzun bir entari giyerdi dedem. Başında da bir beyaz takke olurdu. İşi de unla ilgili, adamın beyaz dışında bir yanı olmazdı haliyle. Beni o kadar severdi ki, değirmende olsun ya da işi bittiğinde çarşıya giderken olsun her daim yanındaydım. Rahmetli amcamın adını taşımam ve dedemin ilk erkek torunu olmam bu sevgisini de arttırmış olabilir. Urfa gibi yerlerde erkek çocuk, çekip koparmayanlar için bayağı makbuldür. Dedem, babaannem ve küçük amcamın aynı evde yaşadığı yıllar anlattığım. Koskoca avlusunda evin tüm su ihtiyacının karşılandığı bir kuyu var. Koskoca bir dut ağacımız var ki gölgesi neredeyse tüm avluyu kaplıyor. Ev iki katlı, alt katta mutfak ve üç büyük oda var. Üstte de oda yerine koskoca bir dam. Dam, o bölgede yaşayanların bir yerde yazdığıdır. Sıcaklar bastırdığında yukarıya cibinliği kurarlar ve onun içinde uyurlardı. Cibinlik de olmasa sineklerle başa çıkmanın yolu yoktur. Annemle kız kardeşim Ankara'daki dedemin evinde kalmışlar. Ben ve babam Urfa'ya gelmişiz. Halam evleniyor. Düğün hediyesi olarak aldığımız halıyı otobüsün bagajına koyduk ve ver elini Urfa. Baba oğul ağır aziz avluya girdik. Dedem görünce sevinçten ne yapacağını bilemez olmuştu. Hiç unutmam. Eşyaları yerleştirdiler, halı babaanneme emanet edildi. Akşam yemeği, masal falan derken benim için hazırlanan cibinlikli yatağın içine yatırdılar. Akça pakça, bembeyaz, sarı saçlı misafir gelmiş ki sineklere kaptırmak hiç olmaz. O zaman 4,5 yaşındayım. Kız kardeşim 1 yaşında. Uzun yola ve sıcağa dayanabilecek durumda değil. Annemle birlikte diğer dedemin yanına emanet edilmiş. Ankara'daki dedem bizi nasıl da mutlulukla Urfa'ya yolculamıştı, bugün bile gözlerimin önündedir. Yolda uzak nasılsa bir iki aydan önce dönmezler diye düşündüyse de bana o gün herhangi bir şey söylemedi. Urfa'ya alışmak oyun oynamayı seven hareketli biri için çok kolaydır. Kocaman avlu içinde dedemin tavukları, horozu, civcivleri yok yok. Dedem değirmenin önünden her gelen geçene beni gösterirdi. Ali'nin oğlu diye. Sonra da rahmetli amcamın adını da taşıyor olmamın hüznü ve gururuyla adımı söylerdi. Bir kısmı yanaklarımı okşar, bir kısmı uzaktan bir şeyler söyler, geçer giderlerdi. Değirmene su taşıyan kanalın çıkışında amcamla babam tatlı su balığı tutarlardı. Urfa'nın yeme içme kültüründe balık pek yoktur. Genelde bulgur, et ve çeşitleri. Bir şekilde alışıyor insan. Düşünün, dedem sabah kahvaltısını yaz sıcağında kazan kebabıyla yapardı. Gerçi dedem Urfa için bile boğazıyla bir gurur kaynağıydı. Bu arada halamın evlilik işi aradan çıktı. Süleyman enişteyle de tanıştık. Harran kapısı denen semtte oturan ve orada büyümüş ilkokul öğretmeni birisi. Eniştemi görür görmez güzelliğiyle dikkatimi çekmiştir. Sammy Davis Junior'ı bilen bilir. Bence Sammy yalnızca Davis olmalıymış. Junior ise kesinlikle benim enişte. Yani bir insan bu kadar mı güzel olur? Gerçi rahmetli halam da biraz asabi mizaçta, ters biriydi. Amcamın Urfa'dan çalışmak için bizim oturduğumuz askeri lojmana gelirken Kapaklı pasajından çakmak falan alıp geldiğini yazmıştım. Konuyu dikkatle takip edenler bilir. Biz de baba oğul o pasaja gittik. Her türlü değişik mal orada. Dünyanın her neresinden kaçak olarak yurda ne sokulmuşsa orada bulurdunuz. Ben o zaman 4,5 yaşındayım ve benim ilgimi özellikle saatler ve kahve değirmeni çekecek değil elbet. Ben oyuncak derdindeyim. Aradığımızı da bulduk. Pilli bir otobüs, Çin malı, 4 pille çalışan, yakından kumandalı bir şey. Rengi kırmızı, duvara toslayınca "Ya ne yaptım ben, yolculara ayıp oldu" deyip kendi kendine yolunu bulma özelliği var. Bir de çok ilginçtir, düdüğü vardı. Çinli nasıl yaptıysa artık o değişik sesli mereti üflediğinizde otobüs çalışıyor, tekrar üflediğinizde duruyordu. Ben boşuna Çin pavyonu diye yırtınmamışım zamanında. Düğün telaşesi bitmiş, herkesin nispeten kafasını dinleyebildiği zamanlar. Urfa sıcağı kasıp kavuruyor. Dedem, dedemin amcası ve amcasının oğlu da dedemlere gelmişler düğün için. Kahvaltı faslından sonra evdekiler sırayla dağıldılar. Dedem değirmenden ayrılamıyor, mecburen evde. Babaannem halamı ve diğer bir iki hemcinsini aldı hamama gittiler. Evde dedem, babam ve ben varız. Babam şekerlemeyi sever demiştim. Damda uyukluyor. Dedem arada bir değirmene gidiyor, ben de çevreye bakınıyorum. Civcivler falan derken zaman geçiriyorum. Avlunun ortasında da su kuyusu. Mahzun yalnız bir başına duruyor. Can sıkıntısı kendi kendine bir yere kadar geçiyor. Sessizliği kurbağa sesleri bozuyor. Bana kalırsa da kurbağa sesleri su kuyusunun içinden geliyor. Kurbağa ile mücadele kime düşer? Tabii ki evde bulunan o andaki en büyük erkeğe. Erkek de benim. Tek silahım var. Onu da yanımdan ayırmıyorum. İstemesen de seninle geliyor zaten. Kuyunun başına geldim. Biraz kulak kabarttım, sonra silahı çıkardım, kurbağalara doğru hamle yaptım. Gerçi hedefin tutup tutmadığından emin değilim. Zaten sesleri de kesilmedi. Kesilen tek şey benim cephanem. Musluk değil ki meret bir saat açık kalsın. Neyse ben takımı topladım. Bu sırada dedem değirmenden gelmiş avluya giriyordu. Kuyunun ağzındaki damlalara baktı. O sırada babam da şekerlemesini tamamlamış, damdan merdiven yardımıyla avluya iniyor. Dedem dindar adamdı. Gerçi şakacıydı, Allah'ı var, ama öncelikle dindardı. Hani başkasının kuyusuna işesem bir ömür anlatır gülerdi de konu evin tek kuyusu olunca iş değişiyordu. O su evin her şeyi, en başta da namazdan önce adam abdesti o suyla alıyor. "Oğlun kuyuya işemiş," dedi. Babam "Hiç olur mu baba?" dedi. "Olur mu?" diyor ama göz ucuyla da kuyunun kenarından başlayan damlalara bakıyor. 2 saattir kuyudan su çekilmediği için damlalar dikkat çekiyor. Dedem bana sorsa söylerim de bana soran yok gibi. Baktım olmuyor, babam dedemi tam ikna edip vazgeçirecek, sorumluluk duygum ağır basıyor. "Kurbağalar ölsün diye işedim," diyiverdim. Babam tam olayı örtbas edecekken konuşmam işi değiştirdi tabii. Dedem "gördün mü bak" gibisinden babama söylendi. Babam "çocuktur, ilgi çekmek için öyle diyor" falan diye ısrar ediyor. Ben de bir yanlışlık olmasın diye tekrarlıyorum. "Kurbağalar ölsün diye yaptım." Babam da "iyi halt etmişsin" der gibi bana bakıyor. Artık güneşin sıvanacak hali kalmadı. Olay açık seçik ortada. İnanış gereği de suyun tekrar kuyudan içilebilir hale gelmesi için kuyudan yazıyla 365, rakamla 365 kova suyun çekilip çevreye dökülmesi gerek. Böyle bir uygulama belli ki kuyuya nasılsa işeyen biri çıkmaz diye zamanında ortaya atılmış ve muhtemelen de ilk kez konuşulur hale gelmişti. Dedem "olmaz Allah olmaz, illa bu kadar suyu kuyudan çekip dökeceğiz" diyor. Babam "yahu baba çocuktur, hiç yapar mı?" diyor. Gürültü patırtı sırasında babaannemler hamamdan geldiler. Eşyalarını içeri koymak için avludan geçip alt kata girdiler. Daha tam olarak olaydan haberleri yok. Birazdan amcayla dedemin amcaoğlu da geldiler. Dedemin amcası da dedem gibi sayı ve dayak arasındaki orantıyı bilmiyor. 365 kova su çekilecek yoksa mekruhtur diyor. Yaşım büyük olsa "be amcam yeni kuyu aç daha kolay, bu yaz sıcağında kim uğraşır o kadar kova suyla" demenin tam sırası. Ama neticede yaşımız ancak kuyuya işemeye yetiyor. Bu arada dedem ve amcası hem homurdanıyorlar hem de kova kova su çekiyorlar. Arada bir de babam yalancıktan 3-5 kova suyu çekip avluya boşaltıyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Semi. S A M M Y. Davis. D A V I S. Junior. Kısaltılmışı J R nokta.